Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 2. Kaset, 2. Yüz. Küllükten, adliye kıraathanesinden çıkmazdı. Görünmez oldu. Demek sonra, biraz eşeledim mi eski bir tanıdık çıkıyor ortaya. Ne ülke be? Biz 40 kişiyiz. Sermet'le de akraba çıkarmışız. Nasıl bulacağım peki? Neyi? Günsel'i. Arayacak mıyım? Arama istersen. O gelir belki. Kitap evini biliyor. Merdivenle çıkılıyor hani. Gelmiştir belki de. Garip kız biraz. Kestirmek kolay değil ne yapacağını. Ne kadar yakınlaştı o gece. Canı sıkılıyordu da ondan. Sermet'e kızıyor. En küçük bir yapmacığı yoktu. Görecek durumdaydın da sen. Her şeyi de görüyordum. İçkiliydim ya bilincim. Şimdi bile güvenecek bilincim var mı? Yalnız iyi koca arar kadın dediğin. Sonra da elinden kaçırmamaya bakarmış. Rasim Deyus'u da ne der başka? İt oğlu it. Zevzek pezevenk. Sermet iyi koca. Günsel de. Ne yakınlığı be? Yakınlık mı gösterdi kız sana? Sokağa çıkmıştık. Kolumda değil miydi bir ara ben? Vay canına demek. Niye düştüm sonra ben? Fakülteye giderim. Ne arar fakültede? Sait'ten alırım adresini. Bulurum diyecek bir şey. Sait nerededir peki? Kızı bulup özür dilemek borç oldu zaten. Ayıp ettik. Hiç değilse bir sağ olun. Sonra bir daha da. Evli adamsın ulan. Ne olmuş evli adamsak? Bir sağ olun derim önce. Sonra da. Belki rastlaşırız ara sıra. Onların bütün çevresi tanır beni zaten. Sorduysa her şeyi anlatmışlardır şimdi. Durumu şüpheli bile demişlerdir belki de. Bok herifler. Bayılırlar ona buna pislik atmaya. En azından ne korkaklığım kalmıştır ne de kaçıklığım. Belki de başını çevirir kız beni görünce. Oysa ben. Babayı da tanırlar mı? Babayı kim tanımaz be? Bir daha o kızı görmemen gerek budala. Kapandı gitti bu iş. Derdin eksik de. Tu Allah belanı versin senin. Dert ha? Nermin üzgünmüş, han yıkılacakmış, Zeynep ishal olmuş. Bir de Ülser'in çıksaydı tamam. Kabağın kızartması dokunur da haşlanması dokunmaz. Sıcacık yuvacığında, canım kardeşim Rasim'in de yardımıyla bütün bu dertlerden kurtulup mutlu mutlu. İşte Zeynepler geldi, kapı açıldı, Zeynep çekingen baktı. Sonra koştu Kenan'a, sımsıkı örgülü saçlı minicik başını uzattı. Öpeceğim seni babacığım dedi. Cıvıl cıvıl bir kız çocuğunun bütün sıcaklığı ile yüzünün her yanına öpücükler kondurmaya başladı. Bir anda çok şeylerden sıyrılmış, çok şeylere batıvermişti Kenan. Yitirdikleri ise kazandıklar arasında şaşkına çevirmişti. Nermin'le annesi de girmişlerdi. Zeynep'e gülümseyerek bakan Nermin, mutluluğunu belirtmek ister gibi, "Yeter kızım," dedi. "Yoracaksın babanı." Sirkeci de dolmuştan inip de şöyle bir çevresine bakınınca yıllar olmuş gibi geldi görmeyeli. Bir aydı oysa ki. Tam iyileşip işe başlaması bir ayı belki ancak birkaç gün geçmişti. İyileştikten sonra da bir süre bırakmamıştı Nermin. His var mı bu alemde ne kahat gibi? Evden çıktığından beri bu dize düşmüyordu dilinden. Yahya Kemalcilik mi başladı yine? İliklerine işlemiş. Bir yanını çürüten bu senin. Küçük burjuva duyarlılığımız. Kalabalık caddeye baktı bir daha. Artık bu cadde benim için hep Günsel'le lokantadan çıktığımız gecenin caddesi. Sermet'in kolunda. İş yerine bir an önce varmak için çabuklaştı. Varır varmaz ondan haber alacaktı sanki. Uğramış mıdır? Burak'tan nasıl sormalı? Basbayağı soracaksın ne varmış? Beni şöyle böyle bir kız aradı mı? Yüzümden anlayıverirse... Ne var ki anlayacak be budala? Hem ne olurmuş anlarsa? Kötü bir şey mi sevmek? Sevmek mi? Unuttuğu çok önemli bir şey birden aklına gelmiş gibi durdu. Nasıl çıkmıştı bu kocaman söz ağzından? İyice gülünç olurum ben bu gidişle. Meyhanede bir kız gördüm, vuruldum. Önce kız dalga geçer seninle. Hele öteki oğlanlar nasıl işletirler kim bilir. Ya Sermet? Günsel gibi incelik gösterip küçük burjuva duyarlılığı da demez. Ne der? Ne derse der. Ötekiler de yerler istedikleri boku. O piçlerden mi korkacağım be? Sevmekten söz açmak yersiz. Daha kızı doğru dürüst tanımıyorum bile. Sonra ben evli barklı uğramış mıdır acaba? Hana yaklaştığında ivecendi bayağı. Yine de ağır ağır girdi kapıdan. Eski iş yeri. Burak iki delikanlıya kitap gösteriyordu. Yaklaştı, elini sıktı gülerek. Hoş geldiniz Kenan Bey, geçmiş olsun. Sağ ol Burakcığım. Kısa kesip pardesüsünü astı hemen. Gelen bir adama kitap gösterdi, işe koyulmuştu. Gözü kapıdaydı. Sanki şimdi çıkıp gelecek Günsel. İşlek bir saatti. Burak'la baş başa kalamıyorlardı bir türlü. Yukarıdan Matmazel inince öğlen olduğunu anladı. Matmazel hastayken eve de gelmişti bir iki kez. Yeni bir şeyleri yoktu konuşacak. Bir iki sözle ayrılıp gitti. Hadi sen yemeğe git Burak. Siz abi, sonra yerim ben. Nasıl ayrılırım ben buradan? Günsel geliverir, bir de ben olmam. Tam Burak çıkıyordu ki arkasını döndü, raflardaki kitapları düzeltir görünerek. Beni arayan oldu mu hiç Burak dedi. Arayan mı? Arayanları ben Mademoiselle'e söylüyordum, size bildirecekti. Onlardan başka soran filan? Yok abi, kağıda yazıp veriyordum Mademoiselle'e. Size gelirken, peki. Burak'a döndü ağır ağır, yiyecek bir şeyler ısmarladı. Olur abi. Bu abi sözü de sinirine dokunuyor adamın. Çocuğu bozmayayım diyorum. Kimse aramadı abi. Olanları söyledim abi. Başka yok abi. Boşuna saklama abi. Kimi beklediğini biliyorum abi. Gerçekten anladı mı acaba? Yüzündeki sırıtık anlam yeni değil ki. Her zaman böyledir bu oğlan. Ama bir şeyler sezmişe benzeyen bir bakışı da var. Hiç bekleme abi. O kız seni aramaz abi. Peki ben nereden bulurum? Önce bilenlerden başlayalım. Kapıyı kapatmış, gizli bir işe koyulmuş gibiydi. Yüreği küt küt atmaya başladı. Telefonu açtı, gazeteyi aradı. Enginer bile isterken sesi titriyordu. Bilmem ne bakanı ile Anadolu gezisindeymiş, bilmiyorlarmış ne vakit döneceğini. Kapattı. Biraz durulmuştu. Sadi'yi aradı, ayrılmış ajanstan. Zaten söylüyordu. Belki de çıkardılar oğlanı. İçine bir acı çökmüştü. Sait'in nerede olduğunu Sait bile bilmez. Belki de sanatoryuma düştü yine. Garsonun getirdiği yemek tepsisini koydurttu. Bir lokma almak gelmiyordu içinden. Ağzında zehir gibi bir acılık, gözlerinde yanmaya benzeyen bir şey, içinde sanki yaşadıkça sürüp gidecek bir ağırlık, bir kapkaranlık. Böyle mi düşünmüştü bu ilk günü? Sadece bu pis dükkan, bu pis kitaplar, bu pis, hem de birbirinden pis, birbirinden it oğlu it alıcılar. Sanki okurlar kitapları da, okusalar ne olacak? Kapatıp kitap evini çekip gitmek geliyordu içinden. Hani yıkacaklardı bu hanı? Niye yıkmazlar? Ya Günsel gelirse? Daha saat 2 bile olmadı. Burak kapıdan görününce tepsiyi bıraktı. Şimdi herif gelir kaplara. Kompostoyla pilavdan aldı biraz. Bir parça eti zorla çiğneyip yuttu. Sonra geçti koltuğuna, öylece çöktü. Kapattı gözlerini. Biraz sonra gelen garson Kenan uyuyor sanmış, tepsiyi usulca alıp çekilmişti. Aşağıda günlük alışveriş sesleri başlamıştı yine. Kenan yalnız gözlerini değil, bütün duygularını sımsıkı kapatmış, bütün duyarlılığını kulaklarına vermişti sanki. Yeryüzündeki sesleri süzüyor, bir tek sesi bulup çıkarmaya çalışıyordu. Olur, yapmam diyen, burada güzel değil bu şiirler diye acılaşan, siz bana sorun da ben söylememiş olayım diye gülen, bir benzeri bile yoktu sanki yeryüzünde. Bir kez nasılsa duyduğu bir sesti bu. Şimdi yitikti. Bir daha da duymayacaktı artık. Hiç duymayacaktı. Zoraki bir benzetme çabasıyla bir iki kez fırladı yerinden, oyun içinde gibi. Bir iki kez telefon çaldı bu ara. Umutla atıldı. Saçma sapan herifler, saçma sapan işler, saçma sapan sesler. Çıksam mı acaba? Fakülteye bir uğrarım. Belki bir tanıdık rastlar bakarsın. Ne olmaz ki bu dünyada? Günsel ilk kez nasıl çıkıverdi karşıma? Artık duramaz gibiydi, fırladı. Nermin de söylemişti. Kapama kendini dünyaya demişti. Sinirlerim bozuluyor. Burak'a bir yere kadar gideceğini, akşamdan önce döneceğini, arayıp soran olursa tutmasını ya da kimliğini, nereden bulabileceklerini öğrenmesini söyledi. Olur abi. Abinin de, senin de. İt. İş yerinden çıktı, dönüp baktı Han'a. Yıkılacak demek. Çıkıp bir konuşsam. Öteki iş yerlerinin de haberi var mı acaba? Boş ver, zaten sinirliyim. Temelinden yıkılsın isterse. Yine de ayakları gitmiyordu bir türlü. Ya kitap evine uğrayıp da beni ararsa? Çığırtkan akşam gazetelerinden aldı bir tane. Cağaloğlu'na doğru yürüyor, gazeteyi karıştırıyordu bir yandan da. Lunik 3, ayın görünmeyen yüzünün resmini çekmiş. Bilmem kim gelmiş, bilmem kim demiş ki. Sonra ağır ağır ayılır gibi demin bir bakıp geçtiği haber üstünde durmaya başladı. Ayın resmi, hem de görünmeyen yanı. Demek ki çevresinde dönüp, bütün bu başarılar bir yere götürecek bizi. Birden bakındı. Geçenler olmuştu yanında. Döndü, iki genç kızdı. Ya oysa, arkadan tanıyamazdı ki. Birden koşmak geldi peşlerinden. Değildir canım. İşte aşağı kıvrıldılar. Öylece kaldı bir süre. Başka gelip geçenlere bakındı. Bir tek tanıdık bile yoktu. Ağır ağır yürürken elindeki gazeteye şöyle bir baktı yine. Demek Lunik 3. Şimdi Rasim çıkmalı ki karşıma. Aklın, düşüncen Bolşevik başarısında diye tuttursun. Uğurlar olsun Kenan Bey. Yukarı kattaki bir ithalatçıydı. Kağıt, mürekkep, matbaayla ilgili şeyler filan. El sıkıştılar. Tatlı bir Ermeni. Eyvallah. Adını getirememişti. Beyefendi. Geçmiş olsun. Nasıl oldunuz? İyiceyim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Arayamadık. Sanki 40 yıllık dostluğumuz var da. Ermeni vurgusu ile tamamladı. Malum haliniz iş güç. Yüzü kızarıyordu gülerken. Ya dedi Kenan. Hanı da yıkıyorlarmış. Ermeni donup kalmıştı birden. Hanı mı yıkıyorlar? Bizim hanı yıkıyorlar. Kenan şaşırdı. İş olsun diye biraz da Ermeni'ye dert ortağı olmak için söyleyivermişti. Ermeni öyle bir irkilmişti ki Kenan pişman oldu. Nereden duydunuz ki? Kaben yeni görmüş idi hanın sahibesiyle. Kontratımız yeniledik idi. Olsa bana söylemez. Ermeni'yi atlatması epey zor olmuştu. Konuşmasını bilmem ki zaten. Ne vardı lap diye atacak bu sözü? Demek daha kimseye duyurmuyorlar. Yalnız Rasim öğrendi. Şeytanın yattığı yeri bilir her geli. Şimdi Ermeni ortalığı karıştırmasın. Hem de karıştıracak. Belki başka dümenler de var işin içinde. Kazıkladılar Ermeni'yi. Yaparlar. O da onlara yapar. Onlar da ötekileri. Demek Lunik 3 ayın görünmeyen yüzünü. Ne dünya be. Ayın gizli yüzü görülüyor. Ermeni'yi kazıklıyorlar. Ben Günsel'i arıyorum. Durdu. Türbedeydi. Nereye gidiyorum ben? Fakülteye. Gerçekten delirdin galiba. Ömründe görmediğin yapıya gireceksin. Kapı kapı bir kız arayacaksın. Hem de fakülteye uğramıyorum artık diyen bir kız. Yanan Zeynep Hanım konağı, Veznecilerdeki eski edebiyat fakültesi geldi aklına. Sonra Fındıklı'daki yapı. Kaç kişiydik ki? O zaman bile bulmak kolay şey miydi? Bir kızı aramaya gelen jandarma teğmeni nasıl alay konusu olmuştu? Sormaya başladın mı dört yanını alacak bir sürü kızla oğlana söz anlat. Sen daha bir Burak'ın yüzüne bakamıyorsun sorarken. Ya Günsel nasıl karşılar böyle bir aramayı? İyice kaçırıyorum mu ipin ucunu? Durdu, gelen geçen taşıtlara baktı bir süre. Hepsi dolu dolu. Koşuşturanlar, sallanarak gelip gidenler. Karşıda gazoz içen bir çocuk, burnunu kaşıyan bir adam. Bir koca karı, kızlı oğlanlı turist kılıklı bir genç topluluğu. İşte bu yaşamak. Herkes kendi işinde, kendi yolunda oğlum. Döndü, ağır ağır kitap evine doğru yürümeye başladı. Kendime bir çeki düzen vermem gerek. Benim yaptığımı gerçekten 18'inde delikanlılarda yapmıyorlardır artık. Bazı şeyleri apaçık gör, söyle. Doğru olanı uygulamasını da bil. İstersem yapabilirim bunu. Yapmışımdır da. Kahramanlık anılarını düşleyen eski askerler gibi, geçmiş günlerde verdiği önemli kararları, attığı güçlü adımları, çetin günlerdeki direncini gözden geçirmeye başladı. İstersem yine yapabilirim. Yapma istersen. Yapma da sokaklara fırla böyle serseriler gibi. Kız peşine düş. Lünik 3, ayın görünmeyen yüzünün. Okumuyorum da doğru dürüst. Neler tasarlamıştım kitapçılığa başlarken. Sartre basmazmış. Ağzını açtın mı çalımından geçilmiyor. Ne yapıyorsun? Hiç. Kitap evine yaklaşırken iyiden iyiye düzelmiş sayıyordu kendini. İyi geldi açık havada biraz yürümek. Kapıda Rasim'le karşılaştı. Neredesin? Kitap evi boştu. Burak rafları düzeltiyordu. Kimse aramadı abi. Yalnız Rasim Bey. Gördük Rasim Bey'i. Bu olan biraz gerizekalı mı ne? Rasim'de bir durgunluk var gibi. Yukarı çıktılar. Rasim'e söylesem mi Ermeni'nin tepkisini? Dayanamadı. Yukarıdaki Ermeni'ye rastladım. Rasim önce anlatmadan baktı, sonra ha dedi. Babikyan, kağıtçı. Hanın yıkılacağını kaçırdım ağzımdan. Şaşkına döndü. Yeni kontrat yapmışlar onunla. Öyle bir şey dememişler. Rasim'in kızacağını ya da sinsi sinsi güleceğini sanmıştı. Olmadı. Karşılık bile vermedi. Bir süre durdu. Sonra konuyu değiştirmek ister gibi başka şeylerden söz açtı. Bir şey var oğlanın ağzında ya. Biraz durgun gibi. Rasim'in böylesi çok az bulunur. Kim bilir ne dalgası var. Senin işler nasıl? Kenan biraz da iş olsun diye sormuştu. Bombok dedi Rasim. Ankara'ya gitmek gerek. Sarpa sardırdılar bizim ilaç işini. Döviz vermiyorlar. Verecek dövizleri mi var ki? İsterlerse öyle bir bulurlar ki aklın ermez senin. Gerçekten de akıl erdirmek güçtür Rasim'in işlerini. Yapmadığı yoktur. Elma Dağı'nda bir gazihanesi vardır. Bir Yahudi ile ortaktır. Ama her işi Rasim çevirir. Yalnız paranın çoğu Yahudi'den olmalı. Birkaç firmaları vardır kendilerinin, karılarının üstüne. Rasim Hilton'dan çıkmaz. Amerikalılarla sıkı fıkıdır. Yöneticilerden sözü geçen herkesi tanınır. Demek onu da sıkıştırıyorlar böyle ara sıra. Peki niye vermiyorlar? Dalgın baktı bir süre. Verecekler dedi. Verecekler de bizden de bir şeyler beklerler. Bu kez çok bekliyorlar. Sonra güldü. Eski hergele Rasim'in gülüşüydü. Karşılıksız olur mu? Anan babana bedava ne verdi? Ne istiyorlar? Ankara'ya gidip öğreneceğiz. Bir tek imzanın bile fiyatı bazı öyle yükselir ki. En doğal şeylerden söz ediyordu. Sonra konuyu değiştirmek ister gibi. Bırak bunu dedi. Hadi gidelim mi artık? Kenan ne diyeceğini bilemedi. Yemeğe bizdesiniz bu gece. Bu gece. Refiş sana bir perhiz yemeği yaptı. Ben de fitim öyle perhize. Rasim ayağa kalkmıştı. Kenan saatine bakıyordu. İyidir. Biraz erken gidelim. Bok mu var burada? Burak ayarlar işleri. Fişek gibi olan. Hadi yallah. Rasim merdivenlerden iniyordu. Kenan ayrılamıyordu bir türlü. Ya Günsel gelirse? Daha altı bile yok. Asıl bu saatten sonra akın eder öğrenciler, aydınlar, memurlar. Nereden çıktı bu yemek dalgası da? Ama sabah öyle bir şeyler dedi galiba Nermin. Dinleyecek gibi değildim ki. Rasim bağırmaya başlamıştı. Kenan merdivenlerden indi ağır ağır. Bir ihtiyar bir şeyler soruyordu Burak'a. Kitaplara bakıyordu. Bir çocuk geldi, sonra birisi daha. İşte birer ikişer yine başladılar. Şimdi bir de bakarsın ki. Rasim pardösüsünü koluna tutuşturuvermişti Kenan'ın. Kolundan çekercesine yürütürken alaylı, "Biz çıkıyoruz oğlum," dedi. "Sana emanet burası. Patronun gözü arkada kalmasın." Burak alışık olduğu şakaya, alışık olduğu biçimde sırıtırken Kenan'ın bir şey demesine kalmadan, "Merak etmeyin," dedi. "Arayan olursa." Rasim öyle çekiyordu ki gerisini bile duymadan kendini caddede buldu. Rasim söyleniyordu. "Kim arayacak bu adamı be? Rasim enayisinden başka kim arar?" Rasim'den her gün duyduğu bu sözler nasıl da koymuştu birden. Sürüklenir gibi yokuşu inerken başını oraya buraya çeviriyor, göz pınarlarına birden dolu veren yaşları geçiştirmek için ne yapacağını bilmiyordu. Kim arayacak beni Rasim hergelesinden başka? Bir şeyler anlatıyordu Rasim. Arabada da anlattı durdu. Bereket öylesine kendi havasındaydı ki Kenan'ın bu acı, ağlamaklı, komik durumu gözüne ilişmemişti bile. Bankayı da kafeslemişler. Ben şimdi Ankara'ya gidersem önce kotadan, transfer işi, döviz tahsisi problem, ben Banaste'nin adamı var, Hilton'da dün akşam, daha olmadı telefon açacağız, New York'a, tahlil raporları tamam. Hay Allah, ne der bu herif, ne anlatır, nereden bileceğim? Bu heriften başka kimse aramaz ki beni. Rasim asansörde uyanabilmişti ancak. Bu ne surat ulan? Ölü evine mi gidiyorsun? Kenan toparlandı. Yemek bizden çıkacak, herifin tafrasından geçilmiyor. Anahtarı kapının kilidine sokarken ekledi. Karıların yanında da surat et de sıçayım çarkına bu akşam. Zehir olsun gecemiz. Salona geçtiler. Kenan bir koltuğa çöktü hemen. Rasim kayboldu. Refiş de yoktu görünürlerde. Mutfaktadır. Ayazpaşa'da bir apartmanın yan yana iki çatı katını almış, birleştirip tam kata çevirmişti. Bütün Marmara'yı, Boğaz'ı görürdü. Dışarıda İhsaniye, Salacak, Üsküdar, Kız Kulesi, gemiler, Beylik İstanbul görüntüsü. İçeride kendine göre zevkli ama daha çok pahalı döşenmiş, geniş, kocaman bir apartman katının ağırlığı. Halılar, şömine, en modern oturma, yemek odası takımları, kristal avizeler, vazolar, ağır sigara tabloları ve yözler. Tül ve kadife perdeler, iki akvaryum, klasik tablolar, bir burjuva evi için akla gelen her şey, aman bu da eksik kalmasın diye yerli yerine konmuş gibiydi. Kenan gerçekten bir sıkıntı duyardı bu evde. Nermin bayılıyordu. Bir keresinde tartışmışlar, Kenan'ın da sinirli bir gününe çatmış, ağzına geleni saymış, kızın ne zevksizliğini, ne burjuvalara imrenmesini bırakmıştı. O gün bugün Nermin beğenir görünmekten bile çekinirdi bu evi. Kenan karşı kıyılara daldı bir süre. Biraz sonra zil sesiyle ayıldı. Dinledi kapıyı, Nerminler gelmişlerdi. Annesi de gelmişti Nermin'in. Refia, Kenan'dan özür dileyerek Nerminlerle birlikte girdi salona. Zeynep babasına sarıldı, kaynanası gülüp hatır sordu. Nermin yanaklarından öptü Kenan'ı. Telefon ettim, şimdi çıktılar dedi Burak. Biz de hemen yola düştük. İyi ettiniz. Kuzum, Rasim nerede? Refia'ydı soran. Bilmem dedi Kenan. İçeri geçtiydi. Refia biraz şaşırmış gibi bakınıp çıktı. Nermin hep Kenan'a bakıyordu. Aklım sendeydi bütün gün. Açayım sorayım dedim. Sinirleneceksin. Kenan ne diyeceğini bilemedi bir an sonra. Düşünme artık beni dedi. İyiyim. Rasim göründü Refia'yla. Saçları ıslak, kumral suratı kızarmış, yeni gömlek, yeni elbise. Hemen bir duşa girmiş de Refia Kenan'dan özür dileyecek oldu. Ne var özür dileyecek be? Patlamadı ya, otursun. Refia kızarmıştı, gülmeye vurdu. Aman bu adamın şakaları. Ne şakası be? Herif gelmiş diye pis mi kalacağız? Nermin de gülüyordu. Rasim'in hiçbir şeyi batmıyordu ona artık. Hem suç onda, beni temizliğe alıştıran o. Evlerine giderdim yatmaya, zorla ayak yıkatırdı. Biz o zaman evelallah en erken 15'te bir ayak yıkardık. Refia tiksintiyle gülerken aman pis dedi, kapat artık. Rasim de gülüyordu. Hoş geldiniz efendim dedi. Kusura bakmayın. Artık konukluk başlamıştı. Bir süre hep birlikte havadan sudan söz edildi. Sonra kadınlar kendi dünyalarına geçiverdiler. Terziden, berberden söz açtılar. Nermin'in annesi dinliyor. Zeynep'i oyalamak için Refia'nın verdiği bir albümü karıştırıyordu kızla. Rasim Kenan'a bir yazlık ev tasarısı anlattı. İlgilenmediğini görünce susup kadınları dinler gibi görünmeye başladı. Viskisini yudumluyordu. Ötekiler yemekten önce bir şey içmek istememişlerdi. Refia ara sıra kalkıp içeride kadının yemeği hazırlamasına bakıyor, hemen dönüyor, yarım bıraktığı bir konuyu tamamlıyordu. Kenan rahat bir koltuğa gömülmüş, tam bir sessizlik içinde öyle bakıyordu. Bir ara akvaryumlara takıldı. Kocamandı biri. Püsküllü, saçaklı, irili ufaklı balıklar, yeşile çalan su, garip bitkiler, hava kabarcıkları. Bak nasıl yanaştılar birbirlerine. Fısıl fısıl konuşuyorlar mı ne? Gülerler mi acaba? Büyücek, sakallı bir balık başını cama dayadı. Bir süre baktı dışarı. Sonra hızla dönüp kaçıverdi. Ne güzel, kaçıverdi. Efendim buyurun. Refia yemeğe çağırıyordu. Yemek salonuna geçtiler. Kenan Nermin'e baktı. Nermin denetim altında olduğunu biliyormuş gibi salonun, hele masanın ancak yabancı filmlerde rastladığı parlaklığına ilgisiz görünmeye çalışıyordu. Fakat annesi ilk kez yemeğe oturduğu bu evdeki sofra önünde şaşkına dönmüş gibiydi. Gün görmüş kadındı oysa. Ama böylesini görmemişti belli ki. Yalnız Zeynep gözlerini kocaman kocaman açıp "Aa, o ne anneciğim?" dedi. Çocuk ilk kez görüyordu istakozu, gülüştüler. Kenanlar daha önce birçok kereler yemeğe gelmişlerdi buraya. Her zaman iyi şeyler hazırlardı Refiş. Böylesine özenli bir sofra beklemiyordu yine. Neler yoktu ki? Mayonezli, mayonezsiz, her türden soğuk etler, haşlanmış, özel biçimde pişirilmiş balıklar, tavuk söğüşler, peynirler, salata türünde sayısız mezeler, karidesler, midye dolmaları, kaçak ithal malı Fransız keteni örtü üstündeki ithal malı Çekoslovak porselen tabaklarda, yine ithal malı sayılabilecek, çoğu yabancı mutfaklardan alınmış şeylerdi, birçok yabancı içkiler, peynirler, salamlar, bir sürü yiyecek. Kenan'ınkiler de özel pişirilmişti. Refia, Kenan'ın çerkez tavuğunu bile acısız olarak az yağlı hazırlamayı unutmamıştı. Bilmem hangi doktorun diyet kitabından yararlanmış. Sonunda masa Refia'nın bir tür hüner gösterisi olmuştu. Bu konuda gerçekten de eşi bulunmazdı doğrusu. Yıllardır yanından ayırmadığı yaşlıca bir kadından başka da yardımcısı yoktu. Rasim gülerek, "Refiş'in sözü vardı, Kenan iyileşsin bir gece elimle masa donatacağım," demişti. Kenan, Nermin teşekkür ettiler. Nermin heyecanlanmıştı, Kenan da duygulu göründü. Aslında biraz duygulanmıştı da. Herkesin ne içeceği konuşulmaya başladı. Kenan, "Vodka," demişti. Rasim yine sululaştı, tersledi birden. "Yok öyle şey," dedi. "Moskov içkisi içemezsin benim evimde." Gülüştüler, Kenan da gülmüş göründü. Rasim üsteledi. "İllallah bu bolşeviklerden. Masamıza da rahat yok. Herif karşıma geçip..." Sonunda hepsi birden ulusal içki rakı olsun dediler. Refia yanındaki Kenan'a, "Bu kırmızı çizgili tabaktakiler sizin," dedi. "Hepsinden alabilirsiniz korkmadan." "Teşekkür ederim." Güldü Kenan, kırmızı çizgili. "Refiş Hanım'ın inceliği mi bu da, yoksa rastlantı mı?" Refia Kenan'a rakı korken, Nermin hemen uzandı, bir parmaktan çok konmasına izin vermedi. Onu da iyice sulandırdı. Refia, "Ben bizim Mahir'e de sordum telefonla," dedi. "Yemek arasında soğuk da değilse rakı, vodka içebilirmiş." Mahir, Refia'nın akrabası, ünlü bir hekimdi. Kenan'a da getirtmişlerdi yatarken. Refia ile başka ilişkileri olduğunu söyleyenler de vardı. Zaten kimle söylenmezdi ki Refia? Rasim kadehini kaldırdı. "Hadi önce şu adamı çıkaralım aradan," dedi. Kenan'a baktı gülerek. Ötekiler de kaldırdılar. Rasim birden değişivermiş gibi beklenmedik kadar tatlı, yumuşak, içten bir deyişle "Çok uzun yıllara Kenancığım," dedi. "Karınla, çoluğun çocuğunla çok uzun, çok mutlu yıllara. Hepimize büyük geçmiş olsun." Nermin bir tuhaf olmuştu. Son yorgun günlere, gecelere tam karşıt bir ortamda söylenen bu sözler gergin sinirlerdeki düğümleri bir anda çözüvermişti. Kendini tutmasa hıçkırıklarla sarsıla sarsıla boşalıverecekti sanki. Kenan'a da geçmiş gibiydi bu duygululuk. Yutkundu, kekeler gibi. "Teşekkür ederim Rasimciğim," dedi. "Sağ ol, hep birlikte iyi günlere." Ağzından dökülen sözlerin bilincine varınca hemen gülmek geldi içinden. Hem ağlayacak gibi oldu. İyi günleri, hem de Rasim'le birlikte. Başka? Hemen içti. Bardağın yarısı boşalmıştı. İçtiğine su demek daha doğruydu ya. Nermin ürkmüş gibi. "Aman Kenancığım," dedi. "Biraz yavaş ol." Karşılık vermeden bir süre sessiz kalan Kenan'ın da şu andaki kendi mutluluğunu yaşadığına mı inanmıştı ne? böyle içi vermesini de buna bağlamış olmalıydı. Gülümseyerek baktı. Kenan'la göz göze geldikleri anda Nermin'in göz pınarlarında iki damla yaş birikmişti. Bir süre öylece kaldı, sonra ağır ağır başını önüne eğdi. Kenan bir kez daha ağlamak mı, gülmek mi bilemediği duruma düşmüştü. Ortak bir duygululuğun yarattığı çok kısa bir sessizlikten sonra yemeklere övgü, bu yıl kışın erken geleceği, Zeynep'in buraya gelmek için nasıl tepindiği, yarın okula gitmeyeceği, Nermin'in annesinin artık evine dönmek istediği, bütün günlük konuşmalar sırasınca ortaya konmuştu. Refia Nermin'in annesine döndü. Ah teyzeciğim dedi, arkanızdan da söylemişimdir. Sizin gibi bir annem olsa da, hani nasıl derler, bir elim olmasa, ah yalnızlık. Kadın bir şeyler demek istedi, beceremedi, kızardı. Rasim bütün sululuğu ile atılıverdi. Allah korusun kız dedi, hem kaynana hem de tek kollu karı, biraz da bizi düşün. Ters ters bakan Refia'yı söyletmeden bir kahkahayla kadehini kaldırdı. Bakmayın dediğime Melahat Hanım dedi, sizin gibi bir kaynanam olmasını yürekten isterdim, sağlığınıza. Sağ olun efendim. Rasim kadehi masaya bırakırken, ama nerede bizde o talih dedi, ne var ne yok hepsini bu herife vermiş Allah, bari değerini bilse. Melahat Hanım gülümseyerek baktı Kenan'a. Haksızlık ediyorsunuz oğluma dedi. Kenan teşekkür yolu gülümsedi. Kaynanası ile ilişkileri hep böyle yumuşak, biraz uzak, saygılı olmuştu. Refia, siz bakmayın teyzeciğim Rasim'e dedi. Sululuk etmeye bayılır Kenan Bey'e. Arkasından da toz kondurmaz. Sonra kıskanıyormuş gibi ekledi. Kimseyi de sevmez onu sevdiği kadar. Masada herkesin bildiği, inandığı bu sözler yeniden bir duygululuk yaratmıştı. Kısa süren sessizliği Rasim bozdu. Bir şey değil, inanacak oğlan dedi. Peki sen yok musun karıcığım? Refia bir şey demedi, üstünde de durulmadı, gülüşüp geçtiler. Kenan inceler gibi bakmaya başladı. Refia pek az şey koyduğu tabağındaki yiyeceklere çatalının ucuyla dokunuyor, aldığı minicik lokmaları bile çoğu kez ağzına götürmeden bırakıyordu. Şişmanlama çekingesine de benzemiyordu. Acılı bir kız bu. Aman ne acılı ya. Acı da buna kalmış. Kenan pek sevmezdi Refia'yı. Daha doğrusu hiç sevmezdi. Orospu derdi içinden. Ama bu herife göre karı işte. Damdesyon, sonra kolejde okumuş. Daha okuldayken çocuk düşürmüş. Bir adamla kaçmış, bilmem nerede Rasim'le karşılaşmışlar. Bir süre nikahsız oturup sonra evlenmişlerdi. Çocukları olmuyormuş, olmazmış da. Düşükten, kürtajdan bilmem nesini yitirmiş. Çok uğraştılar, birkaç kez Avrupa'ya, hekimlere götürdü Rasim. Sonunda bıraktılar. Orospuların çocuğu olur mu? Göz çekecek kadar güzel kadındı. Yeşil gözleri, gür, kapkara saçları, pürüzsüz mat teni, en iyi ölçüler içindeki dişi yapısı ile her girdiği yerde ilgiyi çekerdi. Akla durgunluk veren bir becerikliliği vardı üstelik. Çoğu giysilerini kendi diker, en ünlü terzilere bir şey diktirecek olsa akıl verir, yol gösterir, saygıyla dinletirdi. Rasim, Refiş'in bütün yaptıklarını bilir derlerdi. Bir tür ruh hastası sayıyordu kadını belli ki. Nymphomani, erkek değişimi, giysi değişimi gibi bir şeydi Refia için. Son günlerde Rasim'in ortağı Ben Banaste'nin yeğeni cılız bir Yahudi oğlanla söyleniyordu. Tanıştıklarının ilk günlerinde Kenan'a istekli davranmış, yüz bulamamıştı. Kenan Nermin'e açmamıştı bunu, kimseye de. Fakat o günden sonra daha az gitmişler Rasim'lere. Nermin'in gidip gelmesini de engellemişti. Birinde Nermin dikelmiş, yoksa Refia'dan bana da mı huylar buluşacağından korkuyorsun demişti. Kim bilir, niye olmasın? Dalmış yine, bizi dinlediği yok ki. Kenan ayıldı birden, Rasim'di. Ötekiler de ona bakıyorlardı. Duydun mu ne diyor Melahat Hanım? Kenan şaşkın bakındı bir süre. Bağışlayın, dalmışım dedi. Kaynanasına döndü. Buyurun. Bir sessizlik oldu. Melahat Hanım da duralamıştı. Nasıl desem gibisine Rasim'e baktı, yardım ister gibi. Bir iş sözü etti de Rasim Bey, birlikte yapın dedim ben de. İş sözü mü? Kenan anlayamamıştı. Düşünürmüş gibi şöyle bir durdu. Daha doğrusu bir anlam verememişti. Bunca yıllık kaynanasının iş konusunda ağzını açtığını duymamıştı bugüne dek. Rasim Bey bir iş sözü etmiş de. Kenan baktı. Nermin sanki göz göze gelmek istemiyordu onunla. Bir şeyler mi dönüyordu burada? Rasim'e baktı. Bilmem dedi. Nasıl işmiş? Rasim gözlerini Kenan'a dikmişti. İçkisini yudumladı. Büyük iş dedi. Daha doğrusu büyük okazyon. Ama bilmem ki senin aklın yatar mı? Kenan bir kez daha baktı ötekilere. Sanki Zeynep'le kendisinden başka herkes biliyordu konuyu. Kim bilir? Belki Zeynep de duymuştur. Yakında konuşmuşlarsa. İyi bildin. Yatmaz aklımın yatmadığı işlerde. O işlerde de yokum gibisine bir karşılıkla ters de şunları. Sonra dinlemeyi yeğledi. Aklımı yatırmaya çalış bakalım. Ötekiler sanki derin bir soluk almışlardı. Gergin bir hava dağılmış. Herkes merakla, umutla konuşmanın nasıl iyi şeyler getireceğini bekliyor gibiydi. Bir matbaa işi dedi Rasim. Niye aklım yatmasın matbaa işine? Yatmasına yatar da. Yine bir yudum aldı içkisinden, yine gözlerini dikti Kenan'a. Ankara'da dedi matbaa. Bir bakanlıkta daha doğrusu. Yine durdu. Kenan'ın tepkisini bekliyordu sanki. Kenan tabağındaki yiyecekleri çatalıyla ağır ağır toplamaktan başka bir şey düşünmüyor gibiydi. Rasim'e bakmadan ağzına götürdü çatalı. Yine aynı ağırlıkla çiğnemeye başladı. Nasıl şeymiş bu? Bakanlığın matbaasını mı alacağız? Rasim umduğundan yumuşak gördüğü Kenan'a baktı bir, sonra tam bir güvenle çabucak anlatmaya koyuldu. Öyle gibi bir şey. Daha doğrusu pek de değil. Matbaa resmen hurdaya çıkarılacakmış ama aslında çok iyi durumdaymış. Burada, isterlerse Ankara'da hemen kurup başlayabilirlermiş. Birden Sartre basma tartışması geldi Kenan'ın aklına. Bir ara ivecenlik duyar gibi oldu içinde. Kitap yayınlama işini düşündü yeniden. Bu köpeklerden yararlanıp istediğimiz kitapları basarız. Bırakırlar da. Peki bedeli? Bedel sözünü hemen dar anlama çekti Rasim. Pek önemli sayılmaz diyordu. Hepsini ayarlayabilirlermiş, el altından kapatacaklarmış. Hemen bir anlaşma imzalayıp 5 yıllık baskı işini alacaklarmış bakanlığın. Oradan alınacak para zaten matbaanın uzun vadeli alacak borç bonolarını rahat karşılarmış. Kenan güldü birden. Hepsi ona bakıyorlardı. Sinsi bir alayla, öterse iyi düdük dedi. Anadolu'da duyduğu bir sözdü. Hepsi güldüler. Yalnız Rasim gülmedi. Biraz kuşkulu baktı Kenan'a. Sen iyi düdük de, öttürmesi bizden. Kenan Rasim'e döndü birden. Şimdi de benim aklımın yatmayacağı yanını anlat bakalım dedi. Önce bir yutkundu Rasim. Anlayamamıştı Kenan'ın tutumunu. Bir türlü yargıya varamıyordu. Bilmem dedi. Biraz kuşkulusundur da. İyi ya, kuşkulanacak yanını söyle. Kuşkulanacak bir yanı yok aslında. Bir şey diyemiyordu Kenan. Dimdik bakmaya başlamıştı. Soğuk bir hava esti, bir gerginlik oldu. Bakanlık bize el altından bedava matbaa verecek. Biz de... Rasim birden kesti. Büyütme dedi, bedava değil. Biz de bir şeyler koyacağız. Hem de epeyce. Kenan bitirmek ister gibi... Koyacak 5 paramız yok bizim dedi. Senden de almam, versen de... Yine bir sessizlik oldu önce. Rasim de susmuştu. Sonra bir şey oldu. Nermin'in annesinin sesi duyuldu ağır ağır. Böyle önemli bir konuda para işini düşünmeyin oğlum dedi. Kenan iyice şaşırmıştı. Kaynanasına baktı. Kadın her vakitki sadeliği, sessizliği içinde tamamladı. Sizden başka kimim var benim? İşi yapmaya bakın, bir kolayı bulunur. Melahat Hanım kızarmış gibiydi sözünü bitirirken. Kenan Nermin'e baktı. O da heyecanlıydı, kızarmıştı. Kenan ne diyecek diye bekliyorlardı. Ne desindi? Demek bütün bu yemekler, çağırmalar, hazırlıklar, konuşmalar, gülücükler hepsi bunun içine ayarlanmıştı. Bir anda her şey yeniden bulandı kafasında. Konuşulan konuyu bile unutmuştu sanki. Terlemeye başlamıştı ince ince. Ne denirdi? Olmaz denirdi, olur denirdi. Hepsine birden ana avrat sövülürdü. Bütün bu masa başlarına geçirilirdi, kalkıp boyunlarına sarılınırdı, masa üstüne çıkıp şıkır şıkır oynanırdı. Yine o gülmek mi, ağlamak mı anlayamadığı şeyi yaşadı bir an. Eksik olmayın dedi, bir düşünelim bakalım. Refia hemen kadehini kaldırdı sevinçle. Ben bu işi olmuş sayıyorum dedi. Başarınıza. Hepsi içtiler, Kenan içmedi yalnız. Aman içmesin dedi Nermin, çok oldu. Rasim Kenan'dan kuşkuluydu belli ki, ötekilerin iyimserliğini de pek bozmak istemiyordu. Genel konuşuyormuş gibi ağır ağır, çok çok 2 yıl sıkıntı çekersin Kenancığım, ondan sonra artık sırtınız yere gelmez. Bu sözleri daha çok Nermin'i, annesini, Kenan üstüne baskıyla görevlendirmek için söylüyordu sanki. Sırtınız yere gelmez derken şöyle bir arkasına yaslanıp bakışıyla, siz de böyle eve, böyle yaşama kavuşursunuz der gibiydi. Kenan Nermin'e baktı. Kız sevincini saklayamıyor, saklamayı da artık gereksinmiyordu. İşin pek derinliğine gitmeden bir iki daha söylendi Rasim, sonra usulca konuyu değiştirdik. Belli ki bu gece bu kadar yeter diye düşünmüştü. Zeynep'in uykusu gelmişti, bir yere yatıralım dediler. Olmaz dedi Nermin, kalkarken çok huysuzlanır. Zaten geç oldu, Kenan da yorgun. Kenan nasıl yorgun olduğunu taksiye girip de kendini şoförün yanındaki koltuğa bırakıverince anladı. Nermin, annesi, Zeynep arkadaydılar. Rasimlerden çıkıp köşedeki taksi durağına gelinceye dek hemen hiç konuşmamışlardı. Nermin çekiniyordu bir şeyler söylemekten. Kenan günün olaylarını kafasından geçirmeye çalıştı. Bütün düzlüğü içinde. Nasıl çeşitli, çelişkili bir yığındı bu. Hele sonuncusu. Bakanlık el altından, Rasim'in en az günde 10 kez Bolşevik diye takıldığı Kenan'a matbaa verecekti. Kuşkulanacak bir yanı da olmayacaktı bunun. Yoksa Rasim polis mi diyecekti diyemedi. Olsa ne yapar bana ya? Öyle bir tutumu da yok oğlanın. Sonra neredeyse beşikten beri tanıdığım herif. Kaynanamız da finanse edecek. Olmaz değil. Aslında iyi kadındır. Gün görmüş, çok açacakmış, uysal. Karikatürlerdeki kaynanan tipinin tam karşıtı. Nermin uysallığını annesinden almıştı. Yüzce, yapıca da benzerlerdi. Abim babama çekmiş derdi Nermin. Babaları Ragıp Bey, Nermin daha ortaokuldayken ölmüştü. Kenan tanımamıştı. Zaten ayrıymışlar annesiyle. Aşırı bencil, kadına düşkün, evini, çocuklarını, günlük keyfinden başka hiçbir şeyi umursamayan bir avukatmış. Bir kadına kaptırmış sonunda her şeyini. Mersin'de inmeyle ölmüş. Melahat Hanım'la oğlu karşılıklı bir nefret içindeydiler. Oğlan Ankara'da bir Amerikan pazarı işletiyordu. Sayılı kişilere kadın aracılığı ettiği, Amerikalılarla kaçakçılık yaptığı söylenen heriflerden biriydi. Selim, Nermin'in ağabeyi, annesiyle pek az kalmıştı. Daha ortaokuldayken babası oğlunu askeri okula yatılıvermişti. Lisede alaya çıkardılar. Annesiyle yıllarca hemen hemen hiç buluşmamıştı. Babasının ölümünden sonra çıkıp gelmiş, varını yoğunu elinden almaya, evini bile sattırmaya kalkışmıştı kadının. Sonra koptular. Melahat Hanım'ın Zeynep'e aşırı düşkünlüğünü anlıyordu Kenan. Evini, birkaç parça arsasını, Üsküdar'daki 1-2 dükkanını, nesi varsa hepsini Zeynep'e bırakacağını söylemiş Nermin'e. Ağabeyinden korkuyormuş yalnız. Gerçekten her şey beklenirdi heriften. Demek kendince böyle bir çözüm buldu kadıncağız. Bana yardım, Zeynep'e yardım. Ama bilinmeyen çok yanları vardı daha bu işin. Han yıkılacaktı. Hiç açmadı Rasim. Demek günlerdir pişirip kotarıyorlardı. Sonra Nermin bir kanıksama ile her şeyi iteledi. Temiz bir yatağa uzanıvermek, uyumak. Bu kaçışı da beğenmedi. Bu değildi istediği. Kelebek cama uzandı, araladı. Yüzüne çarpan soğuk gel, kendini kaptırmak istediği oyuna yardımcı olmuştu. Günsel üşür mü acaba? Kapatayım mı, dokunuyor mu? Yo dedi Nermin. Nasıl istersen. Sana dokunmasın da. Kenan ürperdi. Yo sesiyle istediği düşü yakalamıştı. Gözlerini kapattı bir an. Eroinciler de böyle demek. Mutlu yanılgı. Bizim bu küçük burjuva duyarlılığımız. Bu yo diyen seste bile Niye böyle öldürücü bir benzerlik var? Peki neye yarıyor bu benzerlik? Hiç. Ayrılıklarının daha iyi ortaya çıkmasına. Hastalığı boyunca da en çok düşündüğü şey bu olmuştu. Arabadan inince benzerliğin bütün ayrıntılarını saptamak ister gibi Nermin'e bakmaya başladı. Apartmanın önünde, evde, Zeynep'i yatırdıkları küçük odada hep Nermin'i izledi. Gözlerini ayıramıyordu. Nermin'in de gözünden kaçmamıştı bu. Önce şaşırmış, sonra doğal olarak kadınca bir yorumla mutluluk duymaya başlamıştı. Hastalık günlerindeki uzaklığın yarattığı sabırsızlıktı bu. Odalarına çekildikleri vakit çabucak soyundu gülümseyerek, saçlarını açtı. Ceketini karyolaya atmış, öylece bakan, kendini bekleyen Kenan'a yaklaştı ağır ağır. Durdu, düşen saçlarını başıyla atıverdi birden. "Yapma öyle." Şaşkın kaldı Nermin, anlayamamıştı. Yabancı gibiydi Kenan'ın sesi. Ürkek durdu bir an. Çıplaklığından utanıyordu sanki. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu. Lütfen üçüncü kasete geçiniz.